Burada olmak benim için mutluluk. Bu akşam küçük kabarcıkların büyük etkilerinden söz edeceğim. Araştırma konum. İlk başta bir giriş yapacağım. Daha sonra kaynama ile ilgili çalışmalar ve uygulamalardan bahsedeceğim. Daha sonra kavitasyon ile ilgili çalışmalar ve uygulamalardan bahsedeceğim. Özet ve eğlenceli, umarım eğlenceli olur. Eğlenceli örneklerle bitirmeyi düşünüyorum. İlk başta belki yüzey geriliminden başlamak iyi olur. Burada yüzeyde bir molekülü görüyorsunuz. Moleküler arası kuvvetlerden dolayı bir eşitsizlik söz konusu yüzeyde. Dolayısıyla yüzey gerilimi yaratıyor. Ve bir mesela damlacığı mesela bir yüzeyin üstüne damlatırsanız bir temas açısı oluyor. Temas açısına göre mesela ıslanabilir mi? Yoksa hidrofilik yüzey mi? Yoksa hidrofobik yüzey mi? Onu karar verebiliyoruz. Yüzey gerilimi önemli parametrelerden bir tanesi. Bu konuyla ilgili. Bir kabarcık düşünün. Belli bir denge altında. Oradaki kuvvetlere bakacak olursunuz dengede. Yüzey gerilimi kuvveti var ve aynı zamanda bir basınç farkı var. İçindeki basınç ve dışındaki basınç. Dolayısıyla yüzey gerilimi basınç farkıyla ilişkilendirebiliyorsunuz. Yani kabarcık içindeki basınçla ilgili en azından bir fikir sahibi olabiliyorsunuz. Yani küçük kabarcıklara gelecek olursak, kabarcık boyut küçülünce içteki basınç çok artıyor. Özellikle küçük mesela mikronano ölçekte kabarcıklar için iç basınç yani megapaskal boyutlarına ulaşıyor. Yani çok büyük bir iç basınç var. Dolayısıyla bilim insanları acaba çok küçük kabarcıklar var mıdır diye kafa yormaya başlıyorlar. Yani mesela kaynamada onunla ilgili bayağı enteresan şeyler var, araştırmalar var. 2000 yılı başında, 90'ların sonunda kaynama deneyleri oluyor, çok küçük ölçekte. Bakıyorlar, emareler kaynamayı gösteriyor. Ama kabarcık yok. Herhangi bir kabarcık yok. Kaynatıyorlar. Bir şekilde trendler, sıcaklıkta bir trendler kaynama olduğunu gösteriyor. Ama bir kabarcık yok. Hayali kaynama diyorlar buna. Yani fictitious boiling. Onunla ilgili hatta teori de yapıyorlar. Şu kadar küçük işte bir boyutta kabarcık çıkmaz. Onun teorisini bile yapıyorlar. Yani nanoda mümkün değil diyorlar ama bir bakımdan da yüzeydeki yükler arasındaki kuvvet daha büyük olduğu için yüzey geriliminin etkisini azaltıyor. Acaba nano kabarcık olabilir mi? Yani küçük mikro kabarcıklar, nano kabarcıklar var mıdır? Bunun cevabı evet. Daha gelişmiş ekipman cihazlar kullanıyorlar. Özellikle lensler ve hızlı kameralar vasıtasıyla mikro ölçekte kabarcıklar görüyorlar. Bunu kendim çektiğim video. Bir pinli, mikro pinli bir yapı. Burada küçük kabarcıklar, hatta mikro düzeyde kabarcıkları görebiliyoruz. Ayrıca mikroskobi yöntemleri de çok gelişiyor. Atomic force mikroskopi vasıtasıyla özellikle hidrofobik yüzeylerde nano kabarcıkları görüntüleyebiliyorlar burada olduğu gibi. Dolayısıyla yani mikro ve nano kabarcıklar var. Biraz bunlardan bahsedeceğim. Özellikle kaynamayla ve kavitasyonla oluşan kabarcıklar. Kaynamayı biliyorsunuz. Mesela bir sıvıyı havuzda mesela ya da tencerede mesela ısıtabiliyorsunuz. Isıttığınız zaman kabarcıklar çıkıyor. Ayrıca sıvı akarken de ısıttığınız zaman yine kaynama koşullarını elde edebiliyorsunuz. Birçok uygulaması var. Yani otomotivden elektrik enerjisi üretimi, ısı değiştirgeçlerinden elektronik devre soğutmaya birçok aslında uygulaması var. Yani tarihi uygulamaları da var. Burada mesela içki yapımı, distilasyon yöntemiyle alkol üretimi. Yani milattan önce 600'lere kadar varıyor. Yani bu Hindistan'da üretilen aslında içecek. Ya da silah yapımı ve tabii mekanik güç üretimi. 19. yüzyıldan itibaren bu tarz santraller mevcut, elektrik santralleri mevcut. Tabii doyma sıcaklığında da olabilir kaynama, yani sıvının. Ya da doymamış mesela doyma sıcaklığının altındaki sıvıda da olabilir. Önemli olan burada yüzey sıcaklığının doyma sıcaklığından fazla olması. Biz buna kızma sıcaklığı diyoruz. Ve buna göre mesela bir kaynama eğrisi elde edebiliyoruz. Genelde sıvı sıcaklığı, yüzey sıcaklığı tabii şeyden doyma sıcaklığına fazla oluyor. Onu arttırdığınız zaman küçük küçük kabarcıklar çıkıyor. Daha sonra o kabarcık popülasyonu daha da fazla oluyor.
Doyma sıcaklığını tanımlar mısınız?
Yani bir şekilde doyma sıcaklığı. Yani ne oluyor? Isıtıyorsunuz single phase. Isınıyor ve belli bir sıcaklığa geldiği zaman bir şeyle belli bir noktaya geldiği zaman ısınmaya devam ediyorsunuz. O şey oluyor. Ne oluyor? Stabil hale geliyor. Genelde belli bir basınçta oluyor ve belli bu sıcaklık belli bir sıcaklıktaki doyma sıcaklığı oluyor. Sıvı. Yani onun altında doymamış sıvı oluyor. Burada ama doymamış kaynama oluyor. Pardon. Ama bu seviyede şey oluyor, sıvı sıcaklığı aynı seviyede kalıyor. Ona da doymuş kaynama deniyor. Dolayısıyla yani kaynama doymamış koşullarda da olabilir. Doymuş koşullarda da olabilir. Buradaki kızma sıcaklığına bakıyoruz. Bunu arttırdığımız zaman belli bir noktada, belli bir kritik kızma sıcaklığında yüzeye göre de değişiyor. Kabarcık çıkmaya başladı. Arttırdığımız zaman daha fazla kabarcık çıkıyor. Popülasyonu fazla oluyor. Bunlar sonra birleşiyor. Ve belli bir kritik noktaya geldiği zaman artık yüzeyde bir şey oluyor. Kalıcı bir buhar tabakası oluyor. Bu kritik ısı aksı. Dolayısıyla kaynamanın aslında avantajlı olduğu durumlar kabarcık olduğu zaman ve kabarcıkların birleşmediği zaman. Bunu daha detaylı olarak göstereceğim. Bununla ilgili aslında bu kabarcık oluşumu ile ilgili çeşitli teoriler var. Genelde bir yüzey düşünün ve bu yüzeyde pürüzlülük meydana geliyor. Burada görüldüğü gibi. Ve bu cavity deniyor ve bu cavity'lerde kabarcıklar çıkıyor. Genelde mesela gaz baloncukları, küçük gaz baloncukları oluyor. Bunlar için aslında kaynama için önemli bir katkıda bulunan parametre. Ve buradaki kabarcık denklemiyle burada sıvı tabaka denklemi de elde edilen eğriler arasında bir ilişki var. Teğet olduğu zaman teoriye göre kaynama başlıyor. Ve buna denk gelen de aslında kavite boyutu var. Dolayısıyla bu kabarcık denkleminin üst tarafı, kabarcık büyüme de bölgesi, aynı zamanda akışkan tabakada ısı iletim eğrisi. Dolayısıyla bunların kesişim noktalarının arasında aktif bölge olarak kabul ediliyor. Bu aktif bölgede kabarcık büyümesi daha elverişli. Bununla ilgili çeşitli aslında teoriler de var. Fazla değinmeyeceğim. Ama belli başlı mekanizmalar var kaynamayla ilgili. Mesela bir kabarcık hareketi oluşuyor. Kabarcık büyüyor ve aynı zamanda ayrılıyor. Ayrıldığı zaman da bir termal tabaka bozulması oluyor. Ve daha önemlisi bir buharlaşma oluyor. Bu buharlaşma nasıl oluyor? Burada mikro düzeyde bir tabaka var. Kaynama sırasında. Orada buharlaşıyor. Daha sonra tabii bu tabaka doğru açılıyor gördüğünüz gibi. Burada birden fazla ölçek var. Hem küçük ölçek var. Daha sonra da kabarcığın sınırlarına geliyorsunuz. Hem küçük ölçekte modelleme olması lazım, hem de klasik hesaplamalı akışkanlar mekaniği ve ısı transferi kullanarak modelleme olması lazım. Dolayısıyla bu çok aslında önemli bir multi ölçek modelleme problemi. Tabii avantajları neler? Gizli ısıdan faydalandığımız zaman faydalandığımız için ısıtmaya devam ettiğimiz zaman yüzey sıcaklığı kaynamada daha az artıyor. Tek fazlı koşullara nazaran. Bu önemli bir avantaj. Dolayısıyla çok aslında popüler yöntemlerden bir tanesi. Ama istenilmeyen durumlar var. Örneğin burada kabarcık kalabalıklaşmış. Çok kabarcık çıkıyor, çok aktivite çıkıyor. Dolayısıyla yüzey ıslanamıyor. Aynı zamanda belli bir kabarcık uzaklaştırılamayabiliyor. Bu da çok dar mesela kapiler tüpler, çok dar kanallarda tıkama meydana geliyor burada olduğu gibi. Dolayısıyla istediğimiz şey daha fazla kabarcık, daha küçük kabarcık ve bunun gibi mesela kabarcığı uzaklaştırabilelim. İstediğimiz şartlar bunlar. Bu tıkama çok önemli bir problem. Mesela küçük kanallarda özellikle kabarcık boyutu kanal boyutundan fazla olabiliyor. Dolayısıyla şu kabarcıklar girişe doğru büyüyebiliyor. Daha sonra ya tıkama oluyor ya da akış tekrar onları itebiliyor. Dolayısıyla bir şey oluşuyor. Bir çalkantı oluşuyor. Hem sıcaklıkta hem basınçta. Burada da görebiliyorsunuz. Birdenbire kabarcık büyüyor. Girişe doğru hareket ediyor. Daha sonra tekrar akış vasıtasıyla çıkışa doğru itiliyor. Bu tıkanma istemediğimiz bir şey. Dolayısıyla bununla ilgili aslında geliştirme çalışmaları var. Ve kompleks bir problem. Birçok kuvvet burada önemli. Hem akış kuvveti var, hem marangoni kuvveti var, hem yüzey gerilimi kuvveti var, hem sürtünme kuvveti var, hem buharlaşmadan oluşan bir momentum var. Onların hesaba katılması gerekiyor. Dolayısıyla yani akış yönündeki kuvvetlerin büyüklüğü ters yönündeki kuvvetlerden büyük olmalı. Önemli bir tasarım problemi. Bu şekilde mesela bir tıkama oluyor. Bu tıkalı da kalabiliyor ya da dediğim gibi bir akış kuvveti tarafından tekrar itiliyor. Ama bir çalkantı oluşuyor. Dolayısıyla ıslanamıyor çıkış ve dramatik sonuçları oluyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde mesela kanal kullanılamaz hale geliyor. Tabii bunun bitkilerde karşılığı da var. Orada da mesela kökten değil mi, sıvı ve mineraller yapraklara doğru iletiliyor. Ve küçük tüpler vasıtasıyla, küçük kanallar vasıtasıyla. Özellikle kuraklığın olduğu zamanlar, suyun da fazla olmadığından dolayı, hem de terlemeyle bir negatif bir basınç oluştuğundan dolayı, bazı kanallarda bu tarz emboli durumu olabiliyor. Kanal tıkanıyor ve öldürücü bir etkisi de var fazla yaygın olduğu için. Tabii canlılarda da karşılığı var. Tabii insanda da karşılığı var. Bu tarz damar tıkanıklığı, özellikle dolaşım sistemlerinde hava kabarcıklarının oluşturduğu bir tıkama, damar tıkama durumu. Tabii önlenilmesi gereken bir durum kabarcıklar. Ve tabii bu daha fazla kabarcık elde etmek için çeşitli yüzey değişiklikleri mümkün. Pürüzlülük, burada görüldüğü gibi, ya da porlu yapılar. Genelde büyük ölçekte daha çok çıkartıyor tabii ama basınç kayıpları da daha fazla oluyor. Bu tarz porlu yapıların hatta ticari ürünleri bile var. Burada görüldüğü gibi. Tabii daha küçük ölçekte bunu hazırlayabiliyorsunuz. Basınç kayıplarını azaltmak için bu tarz küçük kaviteler elde edebiliyorsunuz ve küçük porlar hazırlayabiliyorsunuz. Burada birkaç örnek getirdim. Ve daha küçük kabarcıklar daha sık şekilde üretebiliyorsunuz. Biz de bununla ilgili çalışmalar yaptık. Mesela ilk başta polimer kaplama, FEMA kaplamalar üstünde çalıştık. FEMA ile homojen şekilde yüzeyi kaplayabiliyoruz. Ve ince bir film halinde hazırlayabiliyoruz. FEMA'nın güzel özelliği var. Sıvıyı görünce şişiyor. Daha fazla daha fazla porlu yapı oluşabiliyor. Aynı zamanda biraz hidrofilik, mesela hidrofobik tarafını da arttırmak için PPFDA kullanabiliyoruz. Dolayısıyla bir kanal düşünün. Oradaki ıslanabilirliği yüzey kanal boyunca değiştirebiliyorsunuz. Yani bir köşesi hidrofobik oluyor ve hidrofiliğe doğru geçiş yapabiliyorsunuz. Ve bununla kabarcık oluşumunu şey yapabiliyorsunuz, oynayabiliyorsunuz. Yani hidrofobik yüzeyde daha çok kabarcık çıkıyor. Hidrofilikte daha az kabarcık çıkıyor. Mesela daha az kritik yerlerde, sıcaklığı daha az olan yerlerde hidrofobik yapabilirsiniz. Dolayısıyla istediğimiz yerde kabarcığı daha fazla çıkartabiliyorsunuz. Bunu mesela başlatılmış kimyasal buhar ekme yöntemiyle yapabiliyoruz. Onun avantajı homojen ve stabil bir kaplama sağlayabiliyor. Dolayısıyla burada kabarcık dinamiğime bakıyoruz. Burada porlu yapı da yollar var. Özellikle kılcallık vasıtasıyla ne yapıyoruz? Mesela kabarcığın oluştuğu yerlere sıvı transferi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde gönderiyorsunuz. Hem ıslanabilirlik artıyor. Ayrıca oluşmakta olan kabarcığa bir etki kuvveti veriyorsunuz. Yani daha fazla büyümeden kalkabiliyor. Bu yapıların böyle bir özelliği var. Dolayısıyla aktivitelere bakıyoruz burada. Mesela daha çok mesela kabarcık çıktığını düz yüzeye göre görebiliyorsunuz. A ve C burada FEMA kaplı, B ve D normal düz yüzeyler, kaplamasız yüzeyler. Tabii bunu hem FEMA hem PPFDA olarak mesela yüzey olarak kontak açıyı değiştirerek kanal boyunca yapabiliyorsunuz. Yani bir taraf FEMA daha hidrofilik, bir taraf da hidrofobik bir yüzey. Dolayısıyla bunu da ilgili çalışmalar da yaptık ve performansın, ısı transferi performansının bu tarz değiştirilebilir ısınabilirlikle arttığını gördük. Bunun tabii etkileri neler? Daha çok kabarcık çıkartabiliyorsunuz, porlu bir yapı. Aynı zamanda burada bir kabarcığın büyümesini gözlemleyebiliyorsunuz. Bu ıslanabilirlik değiştiği için kabarcık büyürken ilerliyor. Bunun artı bir etkisi de var. Yani yüzey için, yüzey üstünde kabarcık büyüyor. Bunun da ek bir etkisi var. Çalıştığımız bir konuda bifilik yüzeyler. Bir yüzey düşünün, hidrofilik. Orada hidrofobik adacıklar var. O hidrofobik adacıklar kabarcık çıkartmak için. Dolayısıyla kabarcık büyümesini siz sınırlandırıyorsunuz. Ve burada bu hidrofobik adacıkların büyüklüğünü ne yapıyoruz? Arttırıyoruz. Ve optimum acaba bir hidrofobik alan var mıdır? Onunla ilgili araştırmalarımız oldu. Mikro ve nano fabrikasyon yöntemleri kullanarak şekillendirebiliyoruz. Yani burada görüldüğü gibi. Bir tarafta mesela silikon dioksit var, bir tarafta da silikon dioksit hidrofilik, bir tarafta da hidrofobik adacıklar var. Bu şekilde yüzeyi şekillendirebiliyoruz. Dolayısıyla burada mesela hidrofobik adacıklar küçükten büyüğe doğru sıralayabiliyoruz. Ve burada optimum performans elde edecek bir oran bulduk. Bu oran neye göre değişiyor? Buradaki kabarcık büyümesine göre değişiyor. Burada da gördüğünüz gibi hidrofobik adacıklardan çıkıyor. Sıralı görüyorsunuz kabarcıkları. Genelde hidrofobik adacıklardan kabarcık çıkıyor. Daha az mesela, daha küçük hidrofobik adacıklarda gerçekten şeyler falan çıkıyor. Kabarcıklar çıkıyor. Arttırdığımız zaman görüyorsunuz kabarcık birleşmesi olabiliyor. Yani daha küçük, o büyük. Ama optimumdan bakarsanız, burada da görüyorsunuz, çıkan iki kabarcık birleşmiyor. Ama aynı zamanda daha çok yerden çıkıyor. Dolayısıyla bir optimum konfigürasyon söz konusu. Ve dolayısıyla bu tarz bifilik yüzeylerle önemli aslında performans iyileştirmeleri edinebiliyoruz. Ve optimum bir konfigürasyon var. Daha sonra birazcık daha düşündük. Acaba biyokaplamalar kullanabilir miyiz? Bunlardan bir tanesi mesela Sulforobus sulfotericus. Bir arkea çeşidi. Termofilik bir arkea. Çeşitli bölgelerde bulunuyor. Mesela volkanların ağzı, sıcak su kaynakları. Kompleks yapılar oluşturabiliyor yüzeyde. Toksik de değil. Acaba biz bunu kullanabilir miyiz diye düşündük. Ve kolay uygulanabilen HeatCure bazlı bir yöntem geliştirdik. Bununla ilgili de bir patentimiz var. Organik bir yapı ve çeşitli kalınlıklarda da hazırlayabiliyoruz. Bunun önemli özelliği ne? Belli yerlerde engebeler var. Kümelendiği yerler. Bu kümelenen yerler arasındaki bağlantılar var. Yani kümelenen yerlerden kabarcıklar çıkıyor ve kanallardan da sıvı transferi oluyor. Yani hem ıslanabilirlik artıyor hem de daha fazla kabarcık çıkıyor. Burada da görüldüğü gibi burada kaplı konfigürasyon ve düz silikon konfigürasyon. Genelde dediğim gibi engebelerden çıkıyor ve sıvı transferi kılcallık da engebeler arası, koloniler arası meydana geliyor. Ve farklı kalınlıklardan hazırlanabiliyor ve yapılar arasında kanallar vasıtası hem ıslanabilirlik artıyor hem de daha çok kabarcık çıkıyor. Bununla ilgili çalışmalarımız bunlar. Şimdi kavitasyona geçiyorum. Kaynamanın tersi, orada ısıtıyorduk. Burada basıncı düşürüyoruz. Lokal basıncı düşürüyoruz. Mesela bir orifis vasıtasıyla ne yapıyoruz? Minimum elde ediyoruz. Ve belli bir minimum, belli bir kritik değerde kabarcıklar çıkmaya başlıyor bununla ilgili. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Aslında kavitasyon istenmeyen bir şey. Özellikle turbo makinalarda yıkıcı etkileri var. Hem ses dalgası yayıyor hem de patladığı zaman hızlı sıvı jetleri oluşuyor. Dolayısıyla bu şekilde katastrofik etkileri mevcut. Ama biz ilk başta küçük ölçekte acaba bundan yararlanabilir miyiz dedik. Ve küçük ölçekte geliştirmek için bir deney düzeni hazırladık ve onunla ilgili şiddetini değiştirerek kavitasyon numarası düşükse çok şiddetli, yüksekse şiddetsiz. Dolayısıyla belli başlı akış morfolojisini inceledik. Burada kabarcıklar şeklinde oluyor. Daha şiddetli olduğu zaman bu şekilde uzunlamasına yılan şeklinde kaviteler meydana geliyor. Çeşitli şartlara göre ve burada bir akış haritası yaptık. Burada da görebiliyorsunuz. Düştükçe mesela bu kabarcıklar başlıyor. Daha sonra yüzeyde, daha sonra onlar birleşiyor, yılan şeklini alıyor. Ama ve uzuyor. Dolayısıyla bunları inceledik. Ve bunların uygulamalarına baktık. Yani literatürde de uygulaması var mesela kavitasyonun. Bunlar küçük kabarcıkların. Ayrıştırmada kullanılıyor. Özellikle cevherlerin zenginleştirilmesinde kullanılıyor. Flotasyon deniyor. Burada da gördüğünüz gibi. Aynı zamanda tabii hidrofobik yüzeylerde kabarcık yatağı oluşturuyorsunuz. Niye? Çünkü akış direncini de bu şekilde azaltabiliyorsunuz. Kayma oluyor yüzey ve sıvı arasında. Dolayısıyla kaymadan dolayı da akış direnci azalıyor. Ya da küçük kabarcıklar oluşturarak mesela ultrasonik yöntemlerle ne yapıyorsunuz? Kontrast elemanı olarak kullanıyorsunuz. Görüntülemede kullanabiliyorsunuz. Ya da onları sonra yapıp patlatıp yine ultrasonik yöntemlerle tedavide de kullanabiliyorsunuz. Tarz uygulamaları da var. Ya da su temizlemede kullanıyorsunuz. Hatta ticari ürünleri var burada. Yani dolayısıyla bu şekilde bir ajitasyon vasıtasıyla kabarcıklar oluşturup mesela bakterileri suyun içinde öldürebiliyorsunuz. Yanlardan mesela sıvıyı alıp bu şekilde temiz suyu yapabiliyorsunuz. Bir az tartışmalı uygulaması da füzyon. O soru işareti. Mesela kabarcık oluşturup onun enerjisiyle füzyon reaksiyonu gerçekleştirebilir miyiz? Helyum mesela ve enerji tabii elde edebilir miyiz? Onunla ilgili çok hırslı bir çalışma oldu 2002'de. Purdue Üniversitesi'nde bir havuz içinde kabarcıklar meydana getirip onların enerjisiyle füzyon yapabilir miyiz çalışması var. Bununla ilgili bir makale var. Yaptıklarını beyan ettiler ama daha sonra Oak Ridge Uluslar Laboratuvarı'nda iki bağımsız araştırmacı deneyi tekrarladı. Bir nötron detektörüyle bir nötron bulgusuna rastlamadılar. Bu konu biraz tartışmalı. Ama füzyon içinde düşünüldü. Biyodizel uygulamalarında da mesela çok kullanılan bir yöntem. Yani alternatif bir yakıt. Yakıt, biyodizel. Transesterifikasyon prosesinde Bu tarz kavitasyon yöntemiyle reaksiyonları hızlandırabiliyorsunuz, verimi daha yükseltebiliyorsunuz. Ya da üretim öncesi ön muameyede de kullanabiliyorsunuz bir şekilde. Yani biyodizel uygulamaları da mevcut. Pınar Hoca ile yaptığımız bir çalışma var, parçacık stabilitesi. Burada da sıvılarda nanoparçacıklar düşünün. Daha fonksiyonel hale getiriyorlar sıvıları. Ama ne yapıyor belli bir süreden sonra? Topaklanıyor onlar ve bu parçacıklar çökeliyor. Yani onları kaybediyorsunuz. Bu stabiliteyi arttırmak için acaba ondan yararlanabilir miyiz? Onunla da ilgili bir patent başvurumuz var. Topaklanmış parçacıkları mesela belli bir akıllı orifisten geçirdiğimiz zaman ve orada da kabarcık ürettiğimiz zaman onların etkisiyle bunları ne yapıyoruz? Yayabiliyoruz. Dolayısıyla bu stabilite problemini azaltabiliyoruz bu yöntemle, önerdiğimiz yöntemle. Bunu bir denemesini yaptık. Alüminyum nanopartikülleri kullandık. Ve bu topaklanmasını sağladık. Nasıl sağladık? Bunları doyma, yani sıcaklığını artırdık. Yüksek sıcaklıkta kümelenmesini sağladık ve bunu küçük bir orifisten geçirdik. Burada gördüğünüz gibi ilk başta hazırladığımız partiküllerin boyutları. Bunları dinamik ışık saçınımı yöntemiyle elde ettik. Daha sonra ısıttık bunları. Isınınca görüldüğü gibi şeyleri arttı. Boyutları arttı. Ve bunları küçük orifisten geçirdik. Kavitasyon akışlarla. Görüldüğü gibi deneylerden sonra boyutları önemli ölçüde küçüldü. Bu topaklanma azaldı. Dolayısıyla bu kullanılabilecek bir yöntem. Şiddete göre tabii, kavitasyon şiddetine göre bu nanoparçacık kümesi boyutu da azaldı. Bununla da ilgili bir makalemiz mevcut. Aynı zamanda tabii bu küçük kabarcıkları tedavi için de kullanabiliriz. Burada konsepti görebiliyorsunuz. Bunları mesela küçük kabarcıkları manipülatör vasıtasıyla bir hastalıklı yere kanalize edebiliriz. Ve onları ne yapıyoruz? Hedefliyoruz. Ve hedefleme vasıtasıyla da tedavi olanağı olabilir. Bununla da ilgili bir patentimiz var. Konsept bu aslında. Yani sonuçta endoskopik proba da entegre edilebilir bir şey. Burada görüldüğü gibi. Bir kanalında kavitasyon probu var. Diğer kanallarında görüntüleme olabilir. Onun kavitasyonun kontrolü olabilir. Dolayısıyla bunu mikromanipülatör vasıtası istenilen yere hedefleyebiliyoruz. Ve bununla ilgili işte çalışmalarımız oldu. Bunu mesela ne yapıyoruz? Böbrek taşına hedefleyebiliyoruz. Belli mesafeler altında. Ve oradaki erozyona bakabiliyoruz. Ve burada mesela bu böbrek taşında meydana gelen erozyon. Yani ne kadar zaman artırsak o kadar fazla erozyon sebep oluruz. Ve belli şeyden sonra tabii böbrek taşı ufak olabiliyor. Dolayısıyla burada parçalar, kopan parçaları görebiliyorsunuz. Kopan parçaların boyutu küçük. Dolayısıyla boşaltım sistemimizden de ayrıca geçebilir bu yöntem. Hücre kültürlerinde de dedik. Mesela o probu mesela hücre kültürü içine daldırıp öyle yaptık. Ya da prostat dokusuna da uyguladık. Onunla ilgili deneylerimiz de oldu. Kan kanseri hücreleri üzerinde yaptığımız zaman birkaç dakika da deneyleri yaptık. Bir hücre ölümü fazlalaştı. Yani 5 dakikadan sonra ciddi bir hücre ölümü meydana geldi. Ayrıca birazcık zaman beklediğimiz zaman, mesela 24 saat, daha fazla hücrenin de öldüğünü gördük. Dolayısıyla hem ani etkisi var hem de geç etkisi var hücrelerle ilgili. Ya da prostat burada dokusu da görebiliyorsunuz. Bunu mesela hedeflediğimiz zaman yani dakikalar sonra ciddi aşındırmalar görebiliyoruz. Burada da yine dokuyla ilgili. Burada derin bir yarık görebiliyoruz. Burada prostat dokusunda oluşan maruz bırakıldıktan sonra. Bunu tabii cihaz prototip haline de getirebiliyoruz. Burada da geliştirdiğimiz bir cihaz prototipi. Bu şekilde mesela bir probe düşünün. O küçük probe. Onu bir manipülatöre entegre edebiliriz. Endoskopik probe haline getirebiliriz. Ve bunu bir joystick vasıtasıyla mesela ileri geri hareket ettirebiliriz. Burada görüntülerini görebiliyorsunuz. Burada mesela ne yapıyorsunuz? Joystick'le hareket ettirdiğiniz zaman yılan gibi kıvrılabiliyor. Bu şekilde ne yapıyorsunuz? İstenilen bölgeye hedefleyebiliyorsunuz. Burada hatta probun daha detaylı halini görebiliyorsunuz. Birkaç versiyonu da var. Dolayısıyla joystick vasıtasıyla bu tarz hareketler yapabiliyor. Aynı zamanda tabii kabarcıkları enerji hasatlamasında da kullanabilirsiniz. Bu tabii ısı vasıtasıyla, yani belli başlı aslında yöntemleri var. Hem titreşimler vasıtasıyla enerji hasatlaması yapabilirsiniz. Ya da sıcaklık artışıyla yapabilirsiniz. Işıkla yapabilirsiniz ya da RF dalgalarıyla yapabilirsiniz. Örnek olarak mesela enerji hasatlamasını örnek verirsek, bir insan mesela bir dağa çıkarsa belki 200 watt'lık bir güç elde edebilir. Yani iPhone'u mesela şarj etmek için 2,5 watt'a gereksinim var. Yani bu tarz enerji hasatlama yöntemleriyle en azından kişisel bazda enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Hiç kimseye belki ihtiyacımız olmadan. Burada mesela o kavitasyon yarattığı termal etkiyi kullanabiliriz. Mesela bir yerde bir sıvı akışı var. Mesela bir atık bir su var, öyle geçecek, kullanılacak, kullanılmayacak. Mesela cihazı oradan mesela o suyu cihazımızdan geçirebiliriz bu şekilde. Yani kabarcıkları belli bir yere yine şey yapabilirsek, yönlendirebilirsek ve yönlendiğimiz yerde de bu tarz böyle çıkıntılar olabilirse bir şekilde bunları tam yüzeyde patlatabiliriz ve sıcaklık artıyor. Bu sıcaklığı mesela termoelektrik ya da yöntemle elektriğe çevirebiliriz. Bu konseptimiz bu oldu. Bunun deneylerini yaptık. Bir termal kamerayı kullandık tabii sıcaklık artışını şey yapmak için, ölçmek için. Belli mesafelerde mesela kavitasyonlu şeyi, akışı ne yaptık? Bu plakaya uyguladık. Ve buna göre işte bu akışlara göre sıcaklık mesela artışlarını belli şeylerde, plakalarda şey yaptık, kaydettik ve mesela şey yapılan yerde, bu hedeflenen yerde en azından ortalama sıcaklık artışını elde edebiliyoruz. Yani ilk deneyler, tabii öncül deneylerde mesela 4-5 derecelik bir artış sağlayabiliyoruz. Yani onu tabii şey yöntem, en azından kaba analizde en azından ne kadar güç elde edebiliriz, ona bakabiliyoruz. Yani bir küçük mesela 150 mikronluk bir nozuldan, küçük nozuldan elde edilebilecek mesela şey rakam 0.3 watt gibi bir şey. Burada da gerekli olan mesela belli başlı küçük elektronik cihazlar için istenilen güçler. Bir örtüşme söz konusu. Bundan mesela birden fazla nozul yaptığınızı düşünün. Daha cascade halinde, daha sıralı halinde yaptığımızı düşünün. Belki çok rahat birkaç watt'ı elde edebiliriz. Yani daha da fazla aslında daha çoklu kullandığımız zaman çok miktarda güç elde edebiliriz. En azından bunu gördük. Yani önemli olan burada tabii çok kabarcık çıkarmak ve kabarcığı yüzeyde patlatmak. Tabii daha çok kabarcık nasıl çıkarabiliriz? Biz onun da çalışmalarını yaptık. Bu aslında konsept çip üstü kavitasyona giriyor. Bir çip, küçük bir çip düşünün. İçinden sıvı akıyor. Onun yüzeyini değiştiriyorsunuz bu şekilde. Mesela daha pürüzlü hale getiriyorsunuz. Pürüzlülüğün etkisi vasıtasıyla bu tarz küçük kabarcıkları daha çok ve kavitasyonun akışı daha kolay elde edebiliyorsunuz. Ve daha kolay şartlarda küçük kabarcıklar çıkıyor ve bunu belli aslında yere yönlendirebiliyorsunuz. Yani yüzeyle oynayabiliyorsunuz iyi tarafa ve daha kolay hale getirebiliyorsunuz. Burada iki deneyler pürüzlü ve düz yüzey karşılaştırması. Soldaki pürüzlüler sağdaki düz yüzey. Aynı şartlarda daha şiddetli mesela kavitasyonu elde ettiğimizi buradan rahatça görebilirsiniz. Mesela ben bu noktada bir özet vereyim. Daha sonra eğlenceli uygulamalardan bahsedeceğim. Mikro ve nano kabarcıklar vardır. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kaynama ile ilgili önemli olan çok kabarcık, küçük kabarcık ve çabuk sık kabarcık ve çabuk uzaklaştırma. önemli parametreler bunlar. Kavitasyon uygulamaya göre. Bazen hiç mesela kabarcık çıkmasını istemezsiniz ama bazen çok çıkmasını istersiniz. Ve gelişen görüntüleme ve mikroskopi yöntemleri bu konuda araştırmaları çok güçlendiriyor. Yani, ve çok hızlı gelişme var hızlı kameralarda ve mikroskopi yöntemlerinde. Dolayısıyla elimizi güçlendiren bir gelişme. Nanoteknoloji de yüzey bilimindeki gelişmede bu kabarcıkların manipülasyonunu sağlıyor. Ve uygulama alanını da genişletiyor. Dolayısıyla nanoteknoloji bizler için yardımcı bir alet. Yani bunları söyleyelim. Yani şimdi biraz eğlenceli uygulamalara geçiyorsunuz. Tabi burada çok kabarcıklarla ilgili çok video çekmemiz lazım. Nasıl büyüyor, ne kadar yerden çıkıyor, sıklığı ne, boyutları ne? Yani milisaniye mertebesinde bunların hareketini gözlemleyebiliyorsunuz. Sağda mesela neyi görüyorsunuz? Bir sağda ilk iki resim düzgün yani düz bir yüzeyde kaynıyor. Genelde manyetik sıvı burada kullanılır. Bu manyetik sıvı, manyetik alan uyguladığımız zaman ne oluyor? Çıkan kabarcığı belli yere doğru yönlendirebiliyorsunuz. Burada çapraz gidiyor mesela manyetik alan uyguladığınız zaman. Bu tarz manipülasyonlar rahat yapabiliyorsunuz. Ama mikrosaniye mertebesinde yavaş çekin. Aynı futbol müsabakalarında gibi, yani futbol programlarında da mesela önemli pozisyonları yavaş çekimde gösterebiliyorsunuz. O tarz analiz yapabiliyorsunuz. Onun için oynatalım dedim. Birçok aslında programda yavaş çekimler, önemli görüntüler de var. Burada da önemli görüntüleri detaylı şekilde analiz etmek gerekiyor. Ha, koruyucu kabarcıklar. Buradaki videoyu belki oynatabiliriz. Burada aslında canlıların kendine koruma mekanizmalarından da bir tanesi. Bunu geçtik. Burada pistol şirink görüyorsunuz. Kıskaçlarının hareketiyle küçük kabarcık çıkartıyor. Bunu avını öldürmek için kullanılıyor. Burada gördüğünüz gibi. Ha burada mesela oyunlarda mesela direkt yapmadan rakibe direkt vurmadan uzaktan da bu şekilde kavga edebiliyorsunuz. Burada Street Fighter oyunlardan bir tanesi. Popüler oyunlardan bir tanesi. Ha burada mesela cambaz kabarcıkları göstereceğim. Buradaki mesela bu cambaz ipte ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani biraz zorlanıyor. Kabarcı gösterebilirsek bunu da oynatalım. Bir ip düşünün. İnce bir ip. Çok rahat hareket ettirebiliyorsunuz bunu. Mesela örümcek adam. Değil mi? Tavanda mesela öyle asılı durabiliyor. Yüzeyi biraz değiştirdiğiniz zaman şuradaki en solda kabarcık mesela direkt baş aşağı duruyor. Örümcek adam gibi. Yani çok manipüle edebiliyorsunuz. Çünkü aslında bayağı bir işlem yapabiliyorsunuz. Ben burada eğlenceli uygulamaları da bir keseyim. Teşekkür etmek istiyorum. Yani özellikle Bilim Akademisi'ne teşekkür etmek istiyorum. BAGEP ödülünü aldım. Yani her yerde de çok gururla söylüyorum. Destek için çok teşekkür ederim. Ayrıca TUBA gibi, Newton Fund, Vestel, Aselsan, Cost Actions, TÜBİTAK'ın destekleri ve ikili işbirlikleri araştırmalarıma olanak sağladı konudaki. Aynı zamanda tabii araştırma grubum. Burada görebiliyorsunuz. Genelde araştırma toplantılarımızı gece yapıyoruz. Sağ olsunlar gecenin bir vakti toplanıyorlar ve güzel konuşmalarımız oluyor. Onlara da teşekkür ediyorum. Ve tabii işbirlikleri, yani birçok disiplinden birçok değerli araştırmacılarla çalışıyorum. Mesela Pınar Hoca var, Devrim Hoca var, biyolojiden, yine mekatronikten Asif Hoca, Kürşat Hoca, Mustafa Hoca, aynı zamanda Material Science'dan, Malzeme Biliminden, bizim okuldan Gözde Hoca, Burç Hoca, şeylerle, ürolog doktorlarla çalışıyorum mesela Sinan Hoca, patolog mu ne, doktor Işın Hoca eşi, mikrorobotikçi mesela Hüseyin Hoca, kimyacı Koç Üniversitesi'nden Funda Hoca ve sunumun birçok aslında araştırmacısı bizim nanoteknoloji, bizim üniversitenin nanoteknoloji merkezinde. Mesela Meltem Hoca, Feray Hoca, Cenk Hoca, Özlem Hoca, Süleyman Hoca. Yurt dışında da bağlantılarım var. EPFL'den mesela Yusuf Devlebici. EPFL'deydi, şu an bize rektör oldu. Guglielme, Villanova, Tom Larsen. Kore'den mesela Hyun Sun Park, özellikle manyetik sıvılarla ilgili araştırmalarımızda. O telde gösterdiğim mesela şey kabarcıklar, onu Halil Safiyan ya John Christie ile yapıyoruz. Ne cavitation açıp onunla ilgili İsveç'ten, KTH'den Dimitri Grishenko ve Yonjan Chan'la çalışıyoruz. Her şeyi kendim yapamıyorum ama çok değerli işbirliği yaptığım araştırmacılar var. Araştırmalarımızı nanoteknoloji sunum nanoteknoloji merkezinde yapıyoruz. Güzel bir bina ve şeffaf bir bina burada gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bizim çalıştığımız laboratuvarı belirlemek çok kolay. Yani onu ben işaretledim öyle kırmızıyla araştırma yaptığımız yerler. Mesela şeyle bir dürbünle falan baktığınız zaman laboratuvarı görebiliyorsunuz. Sunum ekibine de çok teşekkür ediyorum. Burada ben bitireyim.
Çok teşekkürler Ali Hocam. Şimdi sorularınızı alabiliriz. Ben başta söylemedim aslında, BAGEP ödülü var Bilim Akademisi'nin. Biz ondan çok gururluyuz elbette. Ali Hocanın altı. Sorular.
Teşekkür ederiz öncelikle. İsmim Ebru Kumru. Ben şunu sormak istiyorum. Sunumunuzda dediniz ki dağa çıkan bir kişi 200 watt gibi bir enerji üretebilir dediniz. Şimdi biz dağa çıktığımız zaman ısınmak için değil ama aydınlatmak ve ortamı aydınlatmak için geceleri, aynı zamanda yemek pişirmek için ısıya ihtiyaç duyuyoruz. Enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için de tüp götürüyoruz. İşte aydınlatmak için de bir takım şeyler, aparatlarımız var. Eğer ki hani bu teknolojik gelişmelerle bunları hiç götürmeyeceğimiz, fenerler götürmeyeceğimiz, ocak götürmeyeceğimiz günler mi olacak kabarcıklardan dolayı? Böyle bir şey mi anlamalıyız?
Bu çok şey olur, çok hırslı olur. Ben sadece bir yöntem geliştiriyorum. Yani ilerletilmesi gereken çok noktası var bu arada kabarcıkla ilgili. Ben sadece mesela bir su kaynağına erişimimiz varsa, ama bu burada biz akışı oluşturmayacağız. Zaten var olan bir akış var. O mesela şebekede bir ara bir eleman olarak bizim mesela tasarımı yerleştireceğiz.
Yani su kaynağına daha da ulaşabiliyoruz. Gibi. Yani mesela kardan dolayı da ulaşabiliyoruz. Hani böyle uç bir noktada böyle bir şey düşünülebilir mi acaba?
Olabilir ama ciddi burada akış önemli. Yani hızlı bir akış varsa kaynakta elde edebilirsiniz. Ama mesela yüzeyle biraz oynadığınız zaman daha mesela daha yavaş akışlarda da elde etme çalışmalarımız var. Yani nanoteknolojideki gelişmeler aslında bu işleri daha da ilerletecektir kesinlikle.
Öyle bir şey olursa daha da çok hafiflemiş oluruz diye
çok düşünüyorum. Yani enerji problemi ciddi bir problem, çok önemli bir problem. Bu tarz mesela fosil yakıtlara fazla güvenmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tarz alternatif çevre dostu yöntemler belki birazcık daha çözümde yardımcı olabilir bize.
Teşekkür ederim.
Sunum için teşekkürler. Mutfakta başımız dertte süt kaynatıyoruz, taşıyor. Kabarcıklar istenmeyen bir şekilde, hızlı bir şekilde oluşuyor. Evet. Göz açıp kapayıncaya kadar tencere taşıyor, mutfak batıyor. Şimdi bu konuda teknik bir ipucu veya bir tavsiye nasıl davranmak gerekir? Ben ocağın ayarını oynayaraktan orada bir seviye buluyorum ama bu sefer de kaynama süresi çok uzuyor.
Ya orada yine şey belki yüzeyle oynayabilirsiniz tencereyi. Daha mesela sık ama o tarz tencereler falan da var ya da belki kullandığımız sıvıları da belki biraz değiştirebiliriz. O da var. Yani bu aslında iki şeyle oynamak gerekiyor. Hem sıvının kendisi hem yüzeyin kendisi. Yani pratik.
Ben pratik bir şey önereyim. Bu kabarcıkla falan ilgisi ne var, var mı yok mu bilemem. Böyle çırpıcılar vardır. Onu sütün içine koyun kaynatırken, bir de sırf o iş için yapılmış bir şeyler var. Böyle bir yay, bir halkaya sarılmış, bir sapla tutturulmuş, onu daldırıyorsunuz, taşmıyor.
Ben teknik bir sorudan ziyade bir gözlemle ilgili konuşmak istiyordum. Siz az önce yüzeyi değiştirmek suretiyle hidrofobik yüzeylerle diğeri neydi? Hidrofilik yüzeyler arasında yarattığınız kabarcıklardan bahsederken bir şey anımsattı bana. Tekstilde uzun yıllar bir pardüsülü kumaş yapmak için üre formaldehit kullanılıyor. Üre formaldehit biliyorsunuz sağlığa şey eden bir kimyasal maddedir ve bu vapörleriyle, buharlarıyla da sağlığa aykırı olduğu için de Avrupa'da yasaklandı. Şimdi 80'lerde Japonlar ilginç bir gözlem sonucu suyu itici bir yüzey yarattılar. O da şuydu, gözlemlediklerinde nilüfer yapraklarına baktılar. Nilüfer yapraklarında su damlacığı düştüğü zaman biliyorsunuz çok rahatlıkla kayan bir yüzeydir. Orada da ilginç olan yüzey üzerinde böyle ters kancalar şeklinde bir dizi tüylerin varlığıydı. Onun üzerine Japon Teteron grubu, Teijin grubu polyester yüzeylerinde fiberleri uçlarını kanca haline getirmek suretiyle de su iten bir kumaş yapabileceğiniz yüzey yarattılar. Öylece de kimyasal elyafı kullanmaktan da vazgeçti. Onu vermek istedim.
Yani o da önemli bir konu, ciddiyemesi. Artık tabii daha biyouyumlu kaplamalar gerekiyor. Organik kaplama. Yani bizim de mesela üstüne çalıştığımız o biyo kaplamalar bu motivasyonla aslında oluşturulmuş bir çalışma.
Teşekkür ediyorum öncelikle sunum için. Bir videonuz vardı o kabarcıkların hareketi üzerine. Şu soruyu getirdi aklıma. Belli koşullar, belli şartlar altında kabarcık hareketlerinin öngörülebilmesi mümkün mü?
Evet, mümkün. Yani bununla ilgili de aslında şeyler var, teori de var. Yani mesela en kötü, mesela bir bir yüzey hazırlayın. Mesela dik bir yüzey, kabarcığı koyun. Hareket edebilir, yani yer çekimini yönebilir. Yani o tarz aslında güzel çalışmalar var. Bir teorisi de var, ciddi bir teorisi de var. Yani genelde mesela gösterdiğim kuvvetler var ya, onların analizi ekseninde.
Merhaba, ben bir şey soracağım. İzlerken kabarcıkların hep su içinde hareket ve salınımlarından oluştuğunu anladım. Yani yanlış da anlamış olabilirim, emin değilim. Havadaki türbülans denilen şey hava kabarcığı mıdır? Ve havayla da kabarcık yaratılabilir mi? Ve onun içindeki basınçlarla bir şey olabilir mi?
Ya dediğim mesela şeyde bu yaptığımız çalışmalar şeyle alakalıydı. Yani faz değişimiyle ilgili mesela buharlaştırıyor ısıtıyorsunuz kaynama oradaki sıvıdan oluşan kabarcıklar. Bu şekilde oluyor. Kaynama olsun, kavitasyon olsun. Biz sıvı bazlı yapıyoruz ama gazla ilgili de mesela gösterdiğim yüzeylerde mesela yapılan tuzaklanan öyle küçük kabarcıklarda mümkündür. Yani bu tarz kalıcı kabarcıklarda var yüzeyler. Özellikle hidrofobik.
Hava boşluğu kabarcık.
Yok, orada mesela akış ayrılması var. Yani akış ayrılması. Onu bence karıştırıyorsunuz. Yani bir akışın ayrılması. Bir akış var orada. Buradaki bir yarattığı siz herhalde akışa oradaki bir sirkülasyon. Mesela bir silindir düşünün. Mesela silindirde etrafında bir akış var. Orada mesela gözlemlediğiniz bir hızlı geliyorsa bir yüzeyi takip edemiyor. Onun yarattığı bir şey. Evet.
Çok teşekkürler, çok aydınlatıcıydı. Ben Tayfun Akgül, İstanbul Teknik Üniversitesi'ndenim ama elektrikçiyim. Anlamadığım bir iki şey var. Bir tanesi, kabarcıkların alan etkisiyle hareket ettirilmesini tam anlayamadım. Acaba kabarcıkların boyutlarıyla uygulanan frekans arasında bir ilişki mi var? İtme mi sağlanıyor?
Yüzey değişiyor. Yani şey, kontak açısını siz şey olarak düzenli şekilde ne yapıyor? Değiştiriyorsunuz. Onun yarattığı bir itme etkisi var.
Ne tarafa doğru gidiyor?
Yani genelde mesela burada yaptığımız zaman ne oluyor? Bir şey var. Bir hidrofilik var, hidrofobik var. Oradan öyle bir kabarcık oluşumu meydana geliyor. Kabarcık hareketi oluşumu. O şekilde yani o wettability gradient deniyor. O vasıtasıyla, onun vasıtasıyla. Yani bir frekans orada yok.
Peki görüntü dışında kabarcık algılama düzeneği var mı? Sensör yani.
Yani şey herhalde şey ya mesela dışında... akustik mesela sensörler var. Onlar vasıtasıyla.
Yani hiç
hem yani akustik sensörlerle de yapabilirsiniz ya da sıcaklık sensörleriyle de yapabilirsiniz.
Ama o zaman sadece kabarcığın patlama gürültüsünü hissetmiş evet. Olmayacak mısınız?
Evet, onunla evet. Ama belki hareketi yani mesela hassas bir şeyse büyümesini falan da belki algılayabilirsiniz hassas.
Teşekkür ederim. Son soru. Bu karides kabarcık yarattığında orada kıvılcım, spark çıkıyor mu?
Yani çok yük çıkabilir. Yani çok öyle yüksek mi? Sıcak. Evet, çok yüksek sıcak.
Teşekkürler sunumunuz için. Nano boyutta sınır olarak 100 mikrometre ya da altını mı düşünüyoruz yoksa?
Yani mikro da genelde şey çok tartışılan bir konu ama nano boyut olduğu zaman birkaç mikronun altı diye görülüyor. Yani mikron şeyi menzili genelde mesela 250-300 mikronla işte evet. Birkaç mikron arası. Öyle. Ama nano onun da altı gibi.
Yani milyarda biri boyuta kadar kabarcık görmek mümkün mü?
Öyle evet. Yani onu tabii çıplak gözle göremiyorsunuz ama mikroskopi yöntemleriyle.
Peki ikinci bölüm sorum. Bu hücreleri öldürmede yine bubble yöntemini kullanıyoruz dedik. Orada bubble'ın hücreye çarptığında, o hastalıklı hücreye çarptığında uyguladığı basınç mı daha büyük bir kazıma yontma etkisi oluşturuyor yoksa ortaya çıkan ısı mı? Yoksa ikisi beraber mi?
İkisi beraber yani patladığı zaman bir şey oluyor mesela bir ses dalgası oluşuyor. Onun etkisi. Ayrıca onun yerine gelen bir sıvı jeti var. Onun da etkisi. Yani bir şekilde mesela Pınar Hoca'nın güzel bir örneği var onunla ilgili. Mesela bir şey tepsi düşünün. Çaylar var. Birdenbire kapıyı hızlı bir şekilde ne yapıyorsunuz? Çarpıyorsunuz. Onun yarattığı etkiyle belki bardakları kırabilirsiniz. Öyle, o etkiyi düşünün.
Anladım. Açığa çıkan ısı enerjisi hücreye çok zarar verici boyutta mı oluyor?
Evet. Ya bir hücreye zarar verici ya genelde ani etkisi oluyor. Hemen öldürüyor. Ama daha uzakta olan hücreye bir yaraladığı için bir geç bir etki oluşuyor. Bir programlı hücre ölümünü başlatıyor. Ona apoptozis deniyor.
Evet.
Onun o programlı ölümü de başlatabiliyor. Ama genelde bir ani etkiyle parçalıyor.
Son olarak bu drug delivery yönteminde bu baloncukları nasıl bir amaçla kullanabiliriz onu öğrenmek isterim.
Genelde İlaçları, mesela bu tarz damlacık ya da baloncuk mesela onları parçacık yükleyebiliyorsunuz bir şekilde. Mesela bunu manyetik parçacık yükleyin.
Evet.
Ona da mesela ne yapın? Ona da ilaç bağlayayım. Bir manyetik alanla onu mesela yönlendirebiliyorsunuz. Bu tarz
ve
şeyler
hastalıklı hücrenin üzerine yerleştirip bir nevi ıslatıp tedavi ediyoruz.
Evet. O tarz mesela evet ona göre nano parçacıklar direkt olarak kullanılabiliyor ama ya da bu tarz kompleks yapıları da yönlendirerek hedefleyebiliyorsunuz.
Peki teşekkür ederim.
Şimdi şu görümcek adamı gösterdim. Tavanda yürüyor. Bana birkaç gün önce Metin Sitti'nin Gecko deneylerini hatırlattı. Bir şey söyleyebilecek misin?
Evet. Ya yani burada bizim yaptığımız yüzey değişikliğiyle oynamak. Yani burada da şeyleri göstermiştim ya, kabarcıkları etkileyen belli kuvvetler var. Yaptığımız tabii düz yüzeyde, yani düz bir şey düşünün, düz bir tel düşünün. Onu ısıttığımız zaman kabarcıklar alttan çıkmıyor, genelde üstten çıkıyor. Ama mesela parçacık küçük kaplamalar yaptığımız zaman bu tarz ona etkileyen mesela kuvvetleri değiştirebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda çekirdeklenme, bu kabarcık oluşma noktaları oluşturabiliyorsunuz. Orada oluşuyor ve kuvvet dengesinden dolayı biraz kalıyor. Öyle büyüyor. Daha sonra tekrar ayrılıyor, illaki ayrılacak. Ama mesela dansı da ettirebilirsiniz. Ayrıca yani burada mesela kabarcık hareketi yaptırıyorsunuz ya. Diğer komşu kabarcıklarla da iletişimi var. Giderken mesela bir öteki kabarcık geliyor. Birbirlerini ya durduruyorlar, birleşiyorlar. Tabii şartlara doğru, bağlı o şekilde. Ama bu tarz mesela yüzeyde manipülasyonlar yaptıraraktan çok çeşitli hareketler yaptırabiliyorsunuz. Mesela hoplata da biliyorsunuz. Yani hoplatma deneyi de var. Bir kabarcık mesela şey gibi, ayda mesela hoplayan astronot gibi hoplayabiliyor yerine. Yani çok çeşitli varyasyonlar mümkün.
Yararlanmak söz konusu olabilir mi? Damar cildi. Niye? Bir şey de itebiliyorsunuz kabarcığı.
Evet, o ya orada mesela o emboliyi engellemek için ilaç olabilir. Ya da hiperbolik tıp diye bir konsept var. Onu da kullanabiliyorsunuz. Orada mesela oksijen genelde kullanıyorlar galiba. Itmek için yüksek basınçta oksijen veriyorlar. Ne yapıyor o kabarcığı? Hareket ediyor. Yani tam detaylarına hakim değilim ama onunla ilgilenen mesela hiperbarik tıp
şey. Tamam, olabilir.
Çok teşekkürler. Tabii bizim kabarcık emboli tedavisinde kabarcığın sorun olması gaz embolisi dediğimiz olay. Ki buna işte kompresyon, dekompresyon hastalığı diyoruz. Derinlere indiği zaman dalgıç kanındaki nitrojen çözülüyor daha fazla miktarda. Hızla yukarıya çıkarsa aniden açığa çıkan bu nitrojen emboli oluşturuyor. Gaz embolisi oluşturuyor. Bunun tedavisi bugün için bilinen kişiyi tekrar yüksek basınçlı bir şeye, bir odaya sokuyorsunuz. Tekrar çözülmesi için. Ama ben hanımefendiden önce de zaten aklımdaydı, onu soracaktım. Acaba bu nitrojen embolisini, nitrojen kabarcıklarını da burada tam kabarcık var. Daha kolay, daha küçültmek için acaba bir yol bulunabilir mi? Çünkü bu sizin yaptığınız deneylerinden farklı olarak sabit kalınlıkta bir tüpte göç etmiyor bunlar. Giderek daralan bir deney ve bir yerde tıkanıyor. Ama biz bu kabarcığı küçültebilsek belki oradan geçip daha az zarar verebilecek şey olur. Şimdi bu ne? Bir ilaç olabilir belki hakikaten bu kabarcığı etkileyecek. Isıyı kullanamazsınız doğal olarak vücutta. Ama mesela ultrason ya radyo frekansı gibi bir şey hakikaten bu kabarcığı küçültebilir mi?
Yani şey etkisi herhalde alan etkisi tabii etkili olabilir. Ya da yani bir yerden mesela biraz basınç vermeniz lazım küçültmesi için. Yani herhalde ara bir yerden mesela bir basınçlı mesela oksijen vermek. Ben okumuştum. Basınçlı oksijen galiba kullanılıyor. Tabii uzman değilim. Onu bilemeyeceğim ama.
İşte o tabii biyolojik sistemde o da tehlikeli. Yani onun da limiti var. Ne kadar basınç uygulayabileceğiz. Çünkü sonuçta o atar damardaki biyolojik kapillere dayanıyor. Yani onu oradan geçirmek zor. Aynı büyüklükte. Onun için tek yol küçültmek gibi görünüyor bana. Teşekkür.
Erkan Aydar, İTÜ Makine Fakültesi. Bizim laboratuvarımızda bir kavitasyon tünelimiz var. Burada biz kavitasyon yaratıyoruz ve bu kavitasyonun modellenmesi üzerine çalışıyoruz. Şöyle ki sizin enerji hasatlaması yönteminiz üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Yani bayağı ciddi bir efor sarf ediyoruz, enerji sarf ediyoruz kavitasyonu yaratabilmek için. Ama tabii nano ölçekte değil. Yani biz bunu büyük ölçekte yapıyoruz. Ve hani bildiğiniz üzere basıncın, buharlaşma basıncının ki o da yaklaşık 230, evet. 2300 paskallar mertebesine düşmesi gerekiyor. Şimdi siz dediniz ki dağa çıkıyoruz, bir akarsu bulduk. Elimizde küçük bir cihazımız var. bu cihazın içerisinden bu suyu geçiriyoruz, kavitasyonu yaratıyoruz. Yani bu şu mu demek? Ve bu baloncuklar çıkıyor, bunları bir yüzeye çarptırıyoruz, bir enerji üretip telefonumuzu şarj ediyoruz. Yani şunu mu anlıyorum, yani bu sistemde de basınç, kabarcıkların içerisindeki basınç, o buharlaşma basıncına kadar düşüyor mu? Yani çünkü sizin Lüleli deneylerinizde yani siz bu akışkanı iteklediniz mi yoksa serbest akış?
Yok ya, itekledik, tabii ki itekledik. O önemli. Yani bizim burada yani şey yapmak istediğimiz şey bir akış yaratmak değil kesinlikle. Var olan bir akışı kullanmak. Mesela dağıtım sistemlerinde mesela atık sular mesela öyle bir yere yönlendiriliyor. Hiç kullanılmıyor. Mesela oradaki mesela sıvı akışını kullanıp mesela cihazı oraya entegre edip oradan yapmak.
Ya büyük ölçekte bana mümkün değil gibi geliyor da nano ölçeği bilemiyorum tabii. Yani çünkü gerçekten bayağı bir basınç düşmesi
yani gerekiyor. Yani küçük ölçekte mesela şeyden çıkıyor genelde. Yüzeylerden çıkıyor kabarcıklar. Dolayısıyla mesela yüzeyi iyi şey yapabilirsek belki işleyebilirsek
evet.
Daha kolay çıkabilir. Yani onunla ilgili de deneylerimiz var. Yani daha kolay çıktığını gördük ama ne kadar çıkacak tabi onunla ilgili bayağı şeyle araştırma yapılması gerekiyor.
Teşekkür
ederim. Yani bizim önerdiğimiz bir tabi yöntem de onun mesela cihaza dönmesi tabi efor gerektirecektir.
Peki, teşekkür ederim.
Merhabalar. Ben şunu soracaktım. Aslında birkaç sorunun özeti olarak sormak istiyorum. Ben de Erkan Bey'in sorduğu sorunun özeti olarak. Şimdi siz kabarcıklanma konusunda çok kabarcık, küçük kabarcık dediniz. Ama sanıyorum sizin yaptıklarınız daha çok akış kabarcıklanmasıyla ilgili. Aynı şekilde havuz kaynamasında biraz önce sorulan süt karıştırma olayları vardı. Aslında o havuz kaynamaya giriyor. Havuz kaynama ve mutfak derken aklımıza gelen ilk örnekti çaydanlığın yanması. O da sizin ilk başta gösterdiğiniz kaynama eğrisindeki critical heat flux olayı. Daha sonra da critical heat flux'ı açtıktan sonra Leidenfrost efekt diye bir yer var. Şimdi orada bir buhar yastığı oluşuyor. Asıl problem orada. Acaba bu yöntemi kullanarak, birinci sorun bu, o buhar yastığını bir yastık şeklinde değil de çok küçük kabarcık ve çok kabarcık haline getirip tıpkı sizin bu akış kabarcıklanmasında uyguladığınız yöntemi havuz kaynama uygulayarak yastık oluşmasını önleyebilir miyiz, buhar yastığı oluşmasını? Yani havuz kaynama da geçerli diyorsunuz. Bunları yapabiliriz.
Evet. Yani Leidenfrost ile ilgili aslında yüzey değişiklikleriyle bayağı bir çalışma olmaya başladı.
Evet. O açıdan sordu.
Evet.
Yani yüzeyi manipüle ederek o yastık oluşumu Leidenfrost'u önleyebiliriz. İkincisi bazı uygulamalarda, endüstriyel uygulamalarda ve hatta enerji santrallerinde de karbondioksit etkisini azaltabilmek için ama daha çok günlük hayattaki endüstriyel uygulamalarda, mutfaktaki bazı uygulamalar diyelim, daha açık söyleyeyim, buharlı fırın diyelim. Orada kısa zamanda daha az enerjili daha fazla buhar üretilmesi şeklinde gündelik amaçlar var. Bu yöntem orada uygulanabilir mi? Yine yüzey manipülasyonu ile küçük kabarcıkların oluşması.
Olabilir tabii. Olabilir, yani ben öyle düşünüyorum. Benim bahsetmek istediğim şeyle ilgili mesela soğutma ile ilgili mesela çift soğutma. Genelde ne yapıyorlar? Genelde daha küçük kabarcıklar ve belli yerlerden çıksın. Mesela bir filik yüzeyler gösterdi mesela. Ondaki maksat o. Yani ve kabarcığın büyüme yerini de ne yapıyorsunuz? Biraz kısıtlıyorsunuz.
Anlıyorum. Öylece yönlendirme
şey. Yönlendirme oluyor.
Ya çünkü siz direction'dan, flow direction'dan söz edince sanki havuz kaynama olduğunda herhangi bir akış olmadığında bunlar uygulanamaz mı diye düşündüm ama uygulanır. Son bir sorun var. Bu da aslında sizin yorumunuzu öğrenmek istiyorum. Ben de yeterince araştırmış değilim ama bazı çekincelerim var. Şimdi bir hanımefendi sormuştu türbülans mıdır diye. Şimdi evet havuz kaynamada da akış kaynamasında da buhar türbülanslı olduğunu biliyoruz kabarcık hareketinden dolayı. Fakat benim yaptığım incelemelerde Birçok çalışmada yanlış buluyorum. Sizin yorumunuzu özellikle öğrenmek istedim. Kabarcıklanmadan kaynaklanan, kabarcıklanmanın frekansından kaynaklanan türbülansı modellemek için bizim tek fazla akışta kullandığımız yöntemler kullanılıyor. Bu doğru mu? İkisi aynı türbülans mıdır? Daha doğrusu iki türbülansın aynı şekilde modellenmesini doğru buluyor musunuz? Ben bulmuyorum çünkü farklı
oldu. Evet. Yani herhalde bir alan etkisinde evet. Göz önünde alınmak lazım.
Evet. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Herhalde bitirmiyorum. Son soru. Evet.
Merhabalar. Öncelikle sunumunuz için teşekkür ederim. Ben bir süredir RF devre tasarımı ile ilgileniyorum ve RF enerji harvesting olayı, enerji hasatlama olayı ile ilgileniyorum. Demin de kabarcıkları bu alanda ilişkilendirdiniz. Açıkçası ben çok tahayyül edemedim nasıl kabarcıklar Wi-Fi ya da RF sinyallerinin RF sinyalleri üzerinden enerji hasatlamada yeni bir yöntem oluşturuyor ya da
yok yani şey burada bizim yaptığımız termal etki kesinlikle RF şey değil, dalgaları değil. Termal etkiyi kullanaraktan biz enerji hasatlıyoruz.
Anladım. Çünkü demin National Instruments'ın bir white paper'ından kesit verdiniz.
Evet.
Orada Wi-Fi ve GPS için de vardı. O sanırım ilgili modüllerin harcadıkları enerji. Tabii evet. Yani
onlar... Orada mesela santimetre karede ürettiğiniz enerji. Yani termal mesela yönden enerji hasatlamak birazcık daha avantajlı gibi görünüyor orada. Çünkü mesela santimetre karesinde elde ettiğiniz enerji daha fazla diğer yöntemlere göre.
Anladım, teşekkür ederim.
Bulmaya çalışalım. Bir başka konuşmacımız da size köpükleri anlatsın. Biz tekrar bekleyelim sizi. Bu arada çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler geldiğiniz için. İyi akşamlar hepinize.